Hayatın sesleri. Bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder. Dallarında gezinsin kül rengi güvercinler. Konsunlar yastığıma uyutmak için beni. Sırtlarında kuş tüyü, gagalarında ninni. Kaldırıp yatağımı uçursunlar göklere. Kendimi yıldızlarda bulayım birdenbire. Bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder. Alnıma dokunanlar iyileşmiş desinler. Daha 12 yaşındayken Duygular Konuşuyor adında bir perdelik oyun yazıp bastıran Milliyet Çocuk Dergisi ve Jules Verne eserlerinin çizgi romanlarıyla çocukluğu 1970'lerin ikinci yarısına denk gelen bir kuşağın hayatını değiştiren ikinci yeni geleneğinin en çocuksu yazarı, gazeteci, oyuncu, çevirmen, şair ve en az bunlar kadar kedilere olan sevgisiyle de tanınan Ülkü Tamer'i kaybettik. 1937 yılında Gaziantep'te başlayan ve dolu dolu yaşanan bir ömrün ardından dün gece bize veda eden Ülkü Tamer, ilk şiir kitabını 1959 yılında Soğuk Otların Altında adıyla basılarak okuyucularıyla buluşturdu. Son kitabı ise 2014 yılında basılan Bir Adın Yolculuk oldu. Bu iki kitabın arasına o kadar çok kitap, antoloji, çeviri, gazete yazıları, şiirler sığdırdı ki. Üstelik bunlarla da yetinmeyip sahneye çıkıp tiyatroda oynadı, sinema filmlerinde, dizilerde de rol aldı. Cemal Süreya onun için her şeyin amatörüdür Ülkü Tamer demiş. Haklı olsa gerek. Çünkü bunca üretken bir hayat ancak amatör bir ruhun heyecanıyla yaşanabilir, başarılabilirdi. Bir şiirinde ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün. Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün. Serinlik vurdu korulara, canlandı serçelerim. Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata. Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta, demiş Ülkü Tamer. Biz de şiirleri için, yazıları için, kitapları için, sinema ve tiyatroya katkıları için, kısacası hayatımıza kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz ve İlkay Akkaya'dan Geceleyin adlı şarkıyı dinleyerek sanatçımızı, şairimizi, edebiyatçımızı bir kez daha anıyoruz.
Birden bire denizinden.
lezzet hikayeleri. Hayatın Sesleri'nde köşemiz başladı. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Nilgün Hanım.
Evet, dünyada gastroekonomi konuşacağız bugün. Çünkü geçtiğimiz hafta İstanbul'da bununla ilgili bir zirve vardı değil mi? Gastro zirvesi.
Evet.
Şimdi nedir gastronomi? Neler vardı o zirvede? Siz de katıldınız. Evet. Neler konuşuldu?
Şimdi aslında biz lezzet hikayesi dediğimiz şeyin karşılığı dünyada tam anlamıyla gastronomiye denk geliyor. Yani bizim programımızın adı aslında dünyadaki anlamıyla lezzet hikayesi. Hı. Yani farklı toplumların, farklı ırktan insanların, farklı bölgelerden insanların kendilerine göre geliştirmiş oldukları damak tadına tam anlamıyla gastronomi diyoruz.
Peki bunun ekonomiyle ilişkisi ne? Gastroekonomi.
Evet, aynen. Hatta iki tane farklı tabir vardı. Dünyada da ilk defa kullanılan bir tabir bu ikisi. Zirvede bütün dünyadan, yani işte Çin'den Amerika'ya kadar, kuzey ülkelerinden Finlandiya'dan Güney Afrika'ya kadar, o böyle, hatta Güney Amerika'ya kadar Peru'dan gelen katılımcılarla dünyanın dört bir tarafından bu işin uzmanı olan, bu işi kendine meslek edinmiş uzmanlarla birlikte orada bir zirve gerçekleşti ve iki tane tabir kullanıldı. Birisi gastroekonomi, diğeri de gastropolitika.
Evet. Politika da var yani işin
tabii,
içinde.
Ama politikayı şöyle bakıyor olmak lazım. Ben de ilk başladım ki yani gastropolitika nedir, yani gastropolitik nedir, neden içine soktuk politikayı da. Çünkü dünyada bundan ilk başlangıcı değilim hatta. Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, İsveç gibi ülkeler bunu aslında kullanmışlar ama bunu adlandırmamışlar. Nedir mesela? Bizim nasıl gravyerimiz varsa yurt dışında kendi bölgelerine, mesela blue cheese vardır ya, yani kendi bölgesine ait olan ürünleri, gastronominin içinde yer alan ve çok önemli olan ürünlerini standarta bağlamışlar. Yani mozzarella'yı İtalya standarta bağlamış, makarnasını standarta bağlamış ve bununla ilgili bir politika oluşturmuş. O politikayı da dünyaya yaymış. Yani bir pizza ekonomisinden bahsediyoruz. Bütün herkes, bütün dünya pizzayı biliyor mu şimdi? Biliyor.
Evet, biliyor.
Ve gittiği zaman Roma'ya mutlaka orada bir en iyi pizzacı bulup o en iyi pizzayı tatmak istiyor mu? İstiyor.
Peki bizim ürünümüz ne burada yiyeceğimiz?
Bizim kentimiz var bununla ilgili, ödül almış. Yani dünyada UNESCO'nun vermiş olduğu bir ödül var bununla ilgili.
Hangi ilimiz o?
Antep.
Antep, evet.
Yaratıcı şehirler ve UNESCO gastronomi kenti olma hakkını kazanan 72 ülkeden 180 yaratıcı ilin katıldığı yarışmada birinci seçildi. O kadar çok farklı lezzeti onların tabiriyle orada konuşurken bunu anladım. Yani egzotik diyor ki, yani tatlısından etine kadar, işte sofraya gelen yeşilliklerden nar ekşisine kadar o kadar yaratıcı ki ve o kadar farklı ki dünyadakine göre. Yani biz diyor, oraya gelen katılımcılar aşağı yukarı 300 kişilik bir heyet sonrasında böyle bir ödül alınıyor. Gittiğinizde her birinin kendine özgü işte şalgamı, yani o sofra bizim için çok standart. Biz belki şurada hani Ankara'da gitsek bir Antep mutfağı yapan yere bulabileceğimiz yiyeceklerin tamamı onlar için egzotik ve ilk defa karşılaştıkları bir şey.
Evet.
Bu lezzetin ne kadar zengin olduğumuzu hissettim ben orada mesela. Yani sadece bir
ilim... Farkında değiliz belki ama
evet, yani şu
zamanlarda ortaya çıkıyor galiba.
Kesinlikle. Aslında farkındayız, evet, biz bizim mutfağımızın çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama bunu bir yabancıdan ve bunu UNESCO'nun tescilini alarak kazanmış oluyor olmak büyük bir başarı.
Evet.
İşte politika, ekonomi kısmı burada ortaya çıkıyor. Hali hazırda Bunun konuşuluyor olması, insanların ya evet bir Antep mutfağının tadına bakalım da bir gidelim oraya diye olmaları turizmin aslında gastro turizmin başlangıcı ve ekonomik bir yanı var bunun. Nasıl yapıldığı, hangi standartlarda yapılıyor, gelen turist normalde Antalya'da kaldığında aşağı yukarı 60 dolar harcarken gastro turizm için gittiği yerlere 120 dolar, 150 dolar para harcıyor.
Çünkü yani bir de gastronomi turizmi var.
Turizmi var ve bu ekonomisi de bununla birlikte gelişiyor. Şimdi böyle düşününce ben kendi adıma kendim de bunu yaptım ama benim kuzenlerim düşünün Denizli'de yaşıyorlar. Denizli'den İzmir'e gittiler. İzmir'de arabalarını bıraktılar. Sabah saat 8 uçağına bindiler. Antep'e indiler saat 9'da, 9.30'da. Orada ciğerle başladılar yemeğe. Akşam saat 9'a kadar yediler. Yemek yediler, içtiler. Ondan sonra bindiler uçağa tekrar. Akşam 10.30'da İzmir'e inip oradan Denizli'ye döndüler. Yani bir gün içerisinde 4 kişi gidip orada belli bir miktar parayı, 1000 lira olabilir. Sadece yemek yemek için, sadece oranın lezzetlerini tatmak için gidebiliyor. Biz de bu anlamda bizim ülkemizde böyleyken dünyada bu çok daha yaygın. Ve çok daha fazla katılımcısı var. Mesela bu merkezlerden bir tanesi gene ilerleyen dönemde Hatay olacaktır. Hani şimdi savaş sebebiyle birazcık daha hani oradaki durumlar kritik ama çünkü toplumlar ne kadar farklılaşırsa, ne kadar birbiriyle ilişki kurarsa lezzet çeşitliliği o kadar artıyor. Orada Arap kültürü var, orada hani çağın hazan, ezan diyoruz. Üç farklı dinin birleşiminden kaynaklı bir mutfak kültürü var. Ve bunların hepsinin karışımı elbette sofraya lezzet olarak dönüyor. Lezzet hikayeleri olarak dönüyor.
Dolayısıyla gastronomi yükselişte diyebiliriz.
Tabii tabii. Yani önümüzdeki özellikle bundan mesela İtalya ve İspanya bundan vazgeçmiş. Deniz-kum üçgeninden, deniz-kum otel güneş üçgeninden bunu otelde sunuyor olmaktansa artık oraya insanların geldiklerinde işte dışarıda farklı lezzetler bulacakları, yöresel yemekleri tadacakları, hani önlerine ne kadar et varsa yığıp hani her şey dahil sistem değil. Bunun bir lezzet aynı zamanda oraya gelen insanların sadece güneşle değil lezzetle de o ülkenin kültürüyle de buluşması gerektiğiyle ilgili bir trend var. Bu trendten en çok yararlananlardan bir tanesi de Perulular. Yani Peru'ya...
Ne yapıyorlar onlar?
İşte bu politika oluşturduktan sonra Peru mutfağını biz dünyaya tanıtacağız diye devlet bir hedef koymuş kendine. Biz turizmi yapacağız ama bu turizmi böyle yapmayacağız. Biz mutfağımızla dünyada yer almak istiyoruz diye. Yurt dışından, İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den onların şeflerini davet etmişler önce. O şefler gelmişler ya, Perulu şeflerle birlikte kendi yemeklerini yani Peru'nun...
Nedir onların meşhur bir şeyi var mı?
Onlar et aklınıza gelebilecek bizim et olarak yediğimiz her şey onlar için ama şöyle et değil hani bizdeki kebap kültürüyle değil. Onlar bildiğiniz T-bone diyorlar ya yani T-bone'da, steak'te bizim şu son dönemde trend olan etlerde çok meşhurlar. Çünkü orası iyi yağmur alan bir bölge. Otlakları var. Otlaklarından kaliteli hayvan eti elde edebiliyorlar. Ve ana konuları mesela şişte etleri var böyle. Meksika mutfağında da vardır ona benzer yemekler. O ürünleri her ülkenin kendi damak zevkine göre nasıl geliştirebiliriz? Yani bir Türk bizim etimizi yediğinde rahatsız hissetmesin kendini. Hani biz ben yurt dışına çıktığımda bazen hani İngilizlerin yemeklerini mesela çok sevmiyorum ya da Macarların yemeğini çok sevmiyorum. Ama İspanyollarınkini seviyorum çünkü bana daha yakın geliyor. Evet. Bu yakınlaştırmayı sağlamak adına çalışmalar yapmışlar. Ülkelerini tanıtmışlar. Tüm dünyaya reklam filmleri yollamışlar. Mutlaka gelip burada damağınızı şenlendirin şeklinde sloganlar geliştirerek ve insanlarda merak uyandırmışlar. Son 10 yıl içerisinde 5 katına çıkartmışlar turizm sektöründen elde ettikleri gelirleri. Biz toplamda bir yıl içerisinde gelen turistten 600 dolar kadar para kazanırken onlar 1800 dolar para kazanıyorlar. Çünkü sadece standart minimum parayla hani maksimum hizmeti alacak bir standartta değil, gerçekten damak zevkine güvenen, gastronomik anlamda gelişmiş, yediği yemeğe evet ben buna para vermeliyim çünkü farklı bir şey tadıyorum diyebilecek kişileri hedeflemişler. Bu hedefte örneğin işte başlangıçta İtalyanlar ve İspanyollar burada ön plana çıkmakla birlikte şimdi dünyada artık herkes bunun farkına varmış vaziyette. Ve biz de bu zirveyle, bu zirvede konuşulanların sonunda bir rapor çıkacak. İnşallah o rapor çıktığında tekrar bir değerlendirme yaparız. Evet. Ne gibi önlemler almamız lazım? Çünkü yurt dışından bizi dinleyen izleyicilerimiz de örneğin Almanya'dan kalkıp Viyana'ya şinitzel yemeğe gidiyor Avrupa'da. Bu orada yaygın bir şey. Hı hı. Ama oradakilerin, bizim Türk vatandaşlarımızın da çok iş düşüyor onlara. Orada konuşuyor olmaları, orada anlatıyor olmaları, orada belki iyi yapmayan, bizim yemeğimizi iyi tanıtmayan insanları biraz uyarıyor olmaları. Çünkü orada tadarsa burada da tadacak. Buraya tatmaya gelecek, evet, eğer güzel bulursa.
Bu anlamda baktığımızda mutfağın globalleştiğini de görüyoruz, evet, ve söyleyebiliriz herhalde, değil
mi? Aynen. Burada şunu, herkesin vurgusu böyle. Gelenekseli koruyarak globalleşmek iyi bir şeydir. Ama hı-hı, gelenekseli koruyacağız. Koruyarak. Çünkü örneğin gene bu örneği vereceğim. Kimchi diye Korelilerin bir turşusu var. Lahana turşusu aslında, hı hı, ama içerisinde farklı acılarla ya da turşularla lezzetlendiriyorlar ve bununla ilgili standart koymuşlar. Diyor ki her kimchi kimchi değildir. Hı hı. Yani onun yapılıyor olması gelenekselde nasıl yapılıyorsa, yereldeki standartları neyse, o standartlarda ürün eğer koyuyorsan onun ismine kimchi diyebilirsin.
Evet.
Ve bununla ilgili de bir enstitü kurmuşlar, düşünün. Yani bize ilk başta çok komik geldi. Çubuk şurada bizim turşu cennetimiz diyelim. Çubuk turşuları enstitüsü diye bir enstitüleri var onların. Ama ondaki standartı korumuş ve o standartla dünyaya açılıyor. Hani para kazan, bizde mesela dönerde bununla ilgili bir standartımız yok. Hani konuşmuştuk, evet, geçmişte %60 koyan var, %40 kuzu koyan var, %60 dana koyan var, içine yağ koyan var, kuyruk yağ koyan var, iç yağ koyan var. Her bölgeye göre farklılık. Evet, farklılık olmalı. Yani Ankara döneri ise Ankara dönerinin kendi içinde nasıl olması gerektiğini, yarın dünyaya açılırsak, açıldığımızda orada bu kurala uymayanları yaptırımlar uygulayabilecek politikamızı koyuyor olmamız lazım gastronomik anlamda. Bunların farkına vardım.
Evet. Dolayısıyla bu anlamda farkındalık yaratmak adına çok anlamlı ve çok yararlı bir zirveydi diyorsunuz. Evet. Bir de rapor çıksın. Raporu çıksın, konuşalım, evet, değerlendirelim.
Bir cümle söylemek istiyorum.
Evet, alayım son bir cümle.
Sushi diye bir uzak doğu yiyeceği, evet, var ya, onu dünyaya yayan bir Çinli var ve çok gastronomi ve işletme konusunda dünyada marka olmuş bir adam. O şimdi Türk pidesi niye pizzanın yerini almasın diye bir sloganla dünyada zincirler açarak Türk pidesini tanıtacak. Ve süper, Türk pidesini satacak dünyaya. Müthiş bir şey. Diyor ki pide pizzadan daha önce vardı, ona sahip çıkmak lazım.
Kesinlikle öyle. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür
sahip
ederim.
Çıkacağımız çok yemeğimiz, değerimiz, kültürümüz var aslında sevgili, evet, Mehmet Efe. Çok teşekkür ediyoruz lezzet hikayelerinde bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz. Haftaya yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
Görüşmek sağ üzere. Sağ olun.
5.30'u gösteriyor Türkiye'de. Saatlerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir telefon konuğumuz var. Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Bünyamin Bezci Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi bu Diaspora Araştırma Merkezi yeni girişimlerden biri. Araştırma da yeni bir alan. Şimdi birazcık söz etmenizi istiyoruz efendim bize lütfen. Ne bağlamda kuruldu, nasıl kuruldu? Birazcık söz eder misiniz lütfen?
Evet. Yani özellikle diaspora ile alakalı konular, Türk diasporası ile alakalı konular, bir zamanlar sadece ekonomik konular olarak ele alınıyordu. Ekonomik konular ise aslında siyasetin her zaman da böylesine ana konusu olmuyordu gerçekten. Sonraları sosyolojik konu olarak düşünüldü. Özellikle Avrupa'daki diasporada yaşayan Türklerin mesela o toplumlara bir şekilde entegrasyonu bağlamında. Ama bugün özellikle 2000'li yıllardan sonra artık diasporadaki yaşayan Türklerin sorunları sadece ekonomik ve sadece sosyal sorunlar değil, politik sorunlar haline de gelmiş durumda. O yüzden aslında bizim gibi çalışma yapanlar bireysel bağlamda olmasına rağmen belki de bir Sakarya Üniversitesi'nde böyle diaspora araştırmaları merkezi oluşturarak ilk böyle kurumsallaşan yapılardan bir tanesi olduk.
Avrupa odaklı mı çalışıyorsunuz efendim?
Evet, temel olarak baktığımızda bizim ana odağımız Avrupa, çünkü Türk diasporasının ana odağı da bu sıralar Avrupa, ama tabii ki Türk diasporası sadece Avrupa'dan oluşmuyor.
Evet.
Hatta biz Avrupa odaklı, evet, ama aynı zamanda çok özelde de Almanya odaklı olarak çalışıyoruz. Şimdilik daha personel yapımız bir anlamda Almanya odaklı olmaya çok müsait, ama zamanla Avrupa'nın diğer ülkelerindeki sorunlara da eğilmeyi düşünüyoruz.
Evet. Nedir bu temel sorunlarda gözlemlediğiniz, çalışmalarınızda neler gördünüz?
Yani bizim özellikle üç temel aslında çalışma konumuz var. Bunlardan bir tanesi tabii ki insan hakları sorunları. Özellikle insan hakları sorunları bağlamında önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz Türk diasporasında yaşayanların. İkincisi İslamofobi, tabii çok ana sorunlardan bir tanesi. Özellikle kültürel farklılıklar çok ana sorunlardan bir tanesi. Bir de tabii ki göçün kendisini yarattığı sorunlar var. Özellikle sosyolojik ve ekonomik sorunlar var. Biz bu üç bağlama oturtmaya çalışıyoruz bütün çalışmalarımız. Yani göç sorunları, insan hakları sorunları ve İslamofobi sorunları.
Evet, göç derken ulusal göçten mi söz ediyoruz?
Hayır, biz özellikle Avrupa'ya dışarıdan gelen göçmenlerin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Yani bunların içinde mesela dil sorunları var, bunların içinde entegrasyon sorunları var, bunların içinde dışlanma var, ayrımcılık var, İslamofobi var. Çünkü Avrupa'da yaşayan özellikle göçmenler, ki sadece Türk göçmenler değil, genel olarak göçmenlerin o toplumla entegrasyonlarında ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını da görüyoruz. Velev ki entegrasyon konusunda çok istekli olsalar bile birçok alanda, çalışma alanında ya da diğer haklar alanında ayrımcılığa maruz kaldıklarını çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.
Evet, peki sosyolojik ve ekonomik olarak baktığımızda göçle ilgili neler söyleyeceksiniz çalışmalarınızdaki gözlemlerden yola çıkarak?
Biz özellikle yani tabii Almanya odağına fokuslandığımızı söylemiştim. Yani Almanya odağına fokuslandığımız zaman aslında birkaç farklı bağlamda raporlar ve devamlı takipler yapmaya çalışıyoruz. Aslında biraz bilgi birikimi oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü doğrusu biz uzun yıllardan beri Avrupa'yı bir şekilde tanıdığımızı zannediyoruz, ama zannettiğimiz kadar büyük bir bilgi birikimine sahip olmadığımızı süreç içinde biz de gördük. Ve bu bilgi birikimini oluşturmak için özellikle Almanya hakkında insan hakları raporları hazırlıyoruz. 2014-2016 raporları hazırladık. Göç ve İslamofobi raporu hazırlıyoruz genel olarak Avrupa hakkında. Aynı zamanda özellikle Almanya'yı gündelik olarak da çok takip ediyoruz. Tabii ki bu takiplerimiz daha çok medya üzerinden. Yani ne oluyor, ne gidiyor, işte Almanya'da neler yaşanıyor, ayrımcılık konusunda neler yaşanıyor, insan hakları sorunları konusunda neler yaşanıyor, yani göç sorunları konusunda neler yaşanıyor. Bunlar hakkında özellikle Almanya, Almanağı hazırladık mesela 2016 ile alakalı. Bu anlamda henüz daha yani araştırma merkezi olarak bir anlamda takip, tahlil ve analiz boyutlarını bir şekilde bir arada yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Peki İslamofobide gelinen nokta konusunda neler söyleyeceksiniz?
Ya İslamofobi aslında birçok konuya çekilebilir bir kavram ama galiba en stratejik noktası İslamofobinin aslında hiyerarşi kavramında gizli. Yani İslamofobinin en temeli şu aslında baktığımız zaman. Yani Avrupa toplumları, göçmen toplumları, ona göç eden toplumları, onun içine gelen toplumları gerçekten hiyerarşik olarak mı karşılıyor? Yani bir anlamda bir ikinci toplum olarak mı görüyor? Yoksa bizatihi kendisinden bir toplumsallık olarak mı kabul ediyor? Biz buna baktığımızda aslında Avrupa'daki genel eğilimin ciddi bir şekilde bir ikincilik üzerinden okuma olduğunu gördük. Ve aslında İslamofobi dediğimiz şey temelde bu ikincilik. Ve bu ikincilik aslında mesela temelde sadece Müslümanlara özgü bir ikincilik dedik. Yani İslamofobi aslında her ne kadar İslam'la alakalı gibi görünse de çok daha geniş bir kavram. Yani bu ikincilikle alakalı bir kavram ve bir anlamda mesela diyelim ki Hindistan'dan göç eden Budistlerin de karşılaştığı bir durum aslında.
Evet. Peki son olarak bu temeldeki üç kritere baktığımızda insan haklarında ki gözlemleriniz neler? Nerelere gelinmiş? Ne durumda?
Yani genel olarak baktığımızda şöyle bir algımız var. İşte Avrupa standartlarının insan hakları konusunda oldukça iyi durumda olduğuna dönük olarak. Doğru, gerçekten böyle. Ama sıkıntılı olan şeyin şu olduğunu gördük. Evet, Avrupa standartları gerçekten çok gelişmiş durumda ama Avrupalılar sanki sadece o birinci toplumsallık için bu standartları düşünüyormuş gibi hareket ediyorlar. Oysa ikinci gördükleri, hani siz ona deyin ki aslında belki biraz daha provokatif bir kavram olur mu bilmiyorum ama zımmi statüsünde gördükleri toplumsallıklar için, yani göçmen toplumsallıkları için aslında aynı haklar düzenini çok da geçerli saymayabiliyorlar. Veya aynı haklar düzenini bir şekilde askıda tutabiliyorlar. Ya da bir şekilde mesela NSU cinayetlerinin soruşturma aşamasında olduğu gibi işte hukuksal arka yolları kullanarak, uzun süreçlere yaygınlaştırarak, ne evet ne hayır diyerek aslında bir şekilde süreci işlemez hale getirebiliyorlar. Yani hak arama sürecini bizatihi işlemez hale getirebiliyorlar. Biz gözlemlediğimiz şey şu: Avrupa aslında evet, kendi bağlamını düşündüğümüz zaman çok gelişmiş insan hakları standartlarına sahip. Ama söz konusu göçmenler olduğu zaman bu standartlar sanki onlar için geçerli değilmiş gibi davranabiliyor.
Evet, aslında bu anlamda yeni bir alan olmasına karşın çalışmalarınız tüm hızıyla devam ediyor. Detaylandığında yine sizinle birlikte olmak dileğiyle bugünkü bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun, hayatın seslerinin konu olduğunuz için.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, Sakarya Üniversitesi Diyaspora Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Bünyamin Bezci Hayatın Seslerinin telefon konuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Akşamın mavi örtüsünde öyle durdum, bekliyordum geçmeyenler köprüsünde. Ten kokunu duyuyordum yolların saç örgüsünde. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı birbirini çok sevenler böyle durmaz ayrı ayrı. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı. Ben bir yerde ayrı düştük aynı yerde. Senden önce bilmiyordum, şimdi düştüm ben bu derde. Gurbet olmuş, sıla olmuş, ayrılık var, var ya serde. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı. Birbirini çok sevenler böyle durmaz ayrı ayrı. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı. Birbirini çok sevenler böyle durmaz ayrı ayrı. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı. Birbirini çok sevenler böyle durmaz ayrı ayrı.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Öyle olur kimi zaman. Hayat nereden bulur, neden ne yapar, nasıl getirir bilinmez ama her şey üst üste gelir. Sevinçlerin, tatlı telaşların, mutlu haberlerin, ömür kapımızın önünde ve gönül hanemize girmek üzere kuyrukta beklemesinin bir sakıncası yok elbette. Hatta onları hiç bekletmeden üçer beşer içeri almak hoşumuza bile gider. Ama şu üzüntüler, endişeler, can sıkıcı haberler yok mu? İşte onlar mümkün olsa da hiç uğramasa bizi. Ne güzel olur değil mi? Gerçi biraz düşününce sadece sevinçlerin, tatlı telaşların, mutlu haberlerin yer aldığı bir ömrün de tek düze olabileceğini fark ediyor insan. Hani baklava börek olsa her gün yenmez misali. Sevinçler sevinç gibi olmaz ki o zaman. Telaşların tatlılığı anlaşılmaz ki. Mutluluğun kıymeti kalmaz ki. Sıradanlaşır her şey. Ya üzüntüler, endişeler, can sıkıcı haberler? Onların birkaçı bir araya gelse bile hayatı nasıl da çekilmez kılarlar. Süreklilik hallerini düşünmek bile ürpertiyor insanı. Kabul etmek gerek. Hayat neyi ne zaman yapacağını gayet iyi biliyor aslında. Siyahın içine ne kadar beyaz katacağını, beyazın farkında olabilmemiz için ne yoğunlukta siyahın yeterli olacağını biliyor. Üstelik siyah ve beyazdan ibaret değil hayat. Aksine her durum için, her duygu için ve hatta milyarlarca insanın her biri için ayrı ayrı renkler ve o renklerin tonlarını sunuyor. Galiba asıl sorun insan olarak senin, benim, bizim bakış açımız. Hele bir de karamsarlığa eğilimliyse yapınız. İşte o zaman karşılaştığımız ve biraz da üst üste geliyormuş gibi algıladığımız sorunları dev aynasının karşısına koyuyor ve oradan seyrediyoruz hayatı. Seyrediyor, üzülüyor, kızıyor ve yanılıyoruz. Gerçek şu ki yaşadığımız her gün hem kendisinden önceki hem de kendisinden sonraki günleri dengeliyor. Olayların ya da durumların içindeyken fark edemiyoruz bunu. Bir konuda istediğimiz gibi bir sonuca ulaşamadığımız anda kırılıveriyoruz hayatı. Tıpkı istediği oyuncak istediği anda alınmayınca çığlık çığlığa ağlayan şımarık çocuklar gibi. Oysa çoğumuzun aradan biraz zaman geçtikten sonra şöyle bir geriye bakıp o zaman üzülmüş kızmıştım ama şimdi iyi ki öyle oldu diyorum cümlesini en azından birkaç kez kurmuşluğumuz vardır. Demek ki önemli olan üzücü, can sıkıcı olayların ya da haberlerin hangi sıklıkla başımıza geldiği değil. Önemli olan onları nasıl karşıladığımız ve üzüntüleri sevinçlere, can sıkıntılarını tatlı telaşlara çevirmek için ne kadar çaba gösterdiğimiz. Hem de gerektiğinde her şeye sil baştan başlamayı bile göze alarak, her zaman olmasa da kimi zaman.
Kaldıysa hala benle.
Bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak diliyor ve istiyoruz ki sevgili dinleyenlerimiz, üzüntüleriniz sevinçlere, can sıkıntılarınız tatlı telaşlara dönsün. Bunun için çaba gösterin, çaba göstermeniz gerek diyoruz. Yok olmuyorsa Şebnem Ferah'ın da dediği gibi sil baştan başlamak gerek sevgili dinleyenlerimiz. O zaman sil baştan başlayın diyoruz. İşte onun için bir fırsat size. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun bu haftada diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bizler bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Yeni bir günde yine buluşmayı diliyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında hiç kimseye randevu vermeyin diyoruz. Siz sevgili dinleyenlerimizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla yine başkente bekliyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konuklarımız olacak, müziklerimiz olacak ve konularımız olacak. Şayet sizler de sevgili dinleyenlerimiz, istediğiniz konular varsa, müzikler varsa, konukların sesini duymak istiyorsanız bize yazabilirsiniz. Bunun için hemen internet adresimizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr, Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421. Ancak telefonlarımız program boyunca siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine açık. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.